Ayrım 5. Lobiler ve Ajanlar. Yılmaz Polat. Sayfa 76. Alpaytak, INC. Filmci Çelebi'nin yapım şirketi BMH Worldwide'ın ortaklarından biri, merkezi Chicago'da olan Alpaytak Inc. şirketinin sahibi Huma Gruaz adlı bayandı. Çelebi Huma ile yakın arkadaştı. Şirketin üçüncü öteki ortağı da Gruaz'ın Amerikalı eşi Bijon Rebney'ydi. Huma Gruaz'ın biyografisinde gençken Türk milli yüzme takımında yarıştığı da anlatılıyor. İstanbul doğumlu Huma Gruaz'ın kurucusu olduğu Alpaytak şirketi Türk Hava Yolları'nın tanıtım ve reklam işlerini yapıyordu. Washington'da lobici olarak hiçbir deneyimi olmadığı gibi PR, halkla ilişkiler konusuna da yabancıydı. Belki Chicago'da yerel basını biraz tanımıştı ama ABD'nin önde gelen etkili basınıyla tanışmadığı belliydi. Washington'da PR yapmak havayolları reklamı yapmaya benzemez. PR'dan amaç Amerikan televizyonlarına dizi film pazarlamak değildir. Türkiye'nin insan hakları, Ermeni tasarısı ve Kıbrıs konularında önemli sıkıntıları var. Bayan Gruaz'ın Türkiye'nin bozuk olan makyajını ABD medyasında tazelemesi imkansız görünüyordu. Büyükelçi Serdar Kılıç, Washington'a atandıktan birkaç hafta sonra 12 Mayıs 2014'te Bayan Gruaz'ın Alpaytak Inc. şirketiyle masraflar hariç yıllık 1 milyon 420 dolara bir anlaşma yaptı. Belli ki Ankara'dan Washington deneyimi olmayan çiçeği burnundaki büyükelçinin önüne anlaşma metni konulmuş, Kılıç da imzalamak zorunda kalmıştı. Washington deneyimi olmayan bir şirkete ödenen para çok büyük bir miktardı. Böylece Alpaytak şirketi uzun yıllar AKP hükümetiyle çalışan Fleischmann Hiller tanıtım şirketinin yerini aldı. Fleischmann Hiller'da yılda masraflar hariç 1 milyon 559 bin 600 dolar ödeniyordu. Bu arada masraf deyip geçmemek lazım. Şirketler 10-15 centlik içtikleri kahveyi bile masraf listesine yazarlar. Şirketlerin masraf listeleri on binlerce doları bulur. Kongre üyelerinin seçim kampanyalarına yapılan bağışlar eklendiğinde bu miktarlar yüz binlere ulaşır. Alpaytak Inc. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hükümetin imajını düzeltmek için kiralanıyordu. ABD medyasında son zamanlarda özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili çok ağır yorumlar çıkıyordu. New York Times ve Washington Post gibi önde gelen gazetelerin yorum sayfalarında Erdoğan'la ilgili yer alan sert yazıların rotasını değiştirmek kolay olmayacaktı. Şirketin bunu başarması hemen hemen imkansızdı. Nitekim öyle de oldu. Genç siviller. ABD Adalet Bakanlığı belgeleri arasında Alpaytak ile ilgili ilginç bir anlaşma metni daha vardı. Şirketin 17 Aralık'ta başlayan süreçte cemaat mi, AKP mi tartışmasıyla bölünme yaşayan Genç Siviller adlı gruptan Ceren Kenar'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün New York'ta reklamını yapmak için 62 bin dolar karşılığında sözleşme yaptığı anlaşılıyordu. Böyle bir lobiye neden ihtiyaç vardı anlaşılır gibi değildi. Ayrıca boyundan büyük işlere girme benzetmesi tam da bu kampanya için söylenmişti. ABD gibi bir ülkede böyle bir lobinin tutmayacağını aklı başında herkes bilir. Ya tutarsa metoduyla akıntıya kürek çeken bir kampanya başlıyordu. Belgeye göre anlaşmayı Genç Siviller Association adına, koordinatör Ceren Kenar, Alpaytak şirketi adına da sahibi Huma Gruaz imzaladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın 6224 no'lu resmi kayıt formunda anlaşmanın 30 Eylül 2014 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor. Anlaşmada New York'ta Times Square'deki dev elektronik panolarda Tayyip Erdoğan'ın mesajını koyma planlarıyla gazetelere ilanlar verilmesi yer alıyor. Dünya Beşten Büyüktür kampanyası Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayla Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkında dikkat çekmek için başlatılmıştı. Sözleşme metninde para konusunun önemine de değiniliyor, ödemenin zamanında yapılması özellikle vurgulanıyordu. Adalet Bakanlığı belgesinde genç sivillerin hükümetle hiçbir bağlantısının olmadığına ilişkin bölümler işaretlenmişti. Bu da akıllara genç sivillerden ayrılan birisinin hükümetle olan yakın bağlantısını getiriyordu. Türk basınında zaman zaman Gruaz'la ilgili ilginç haberler çıkıyordu. Türk kadını, Kırkpınar güreşçisini ABD'de kafese dövüştürecek Sharon Stone, Andy Garcia, Christina Aguilera ve 50 Cent gibi ünlüleri Türkiye'ye getiren Türk kadın girişimci Huma Alpaytak Gruaz, şimdi de dünyanın çeşitli bölgelerinden gelecek farklı spor dallarında sporcuların kafeste dövüşeceği bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Hüma Alpaytak Gruas ve Amerikalı eşi Bijon Rebney'in ortağı olduğu Bellator Fighting Championships, Bellator Dövüş Şampiyonası Nisan ayından itibaren Amerika'da başlıyor. Bellator'un tanıtımı tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de yapılacak. Gruas, güreşten tekvandoya, bokstan kung fu'ya kadar çeşitli spor dallarında sporcuların dövüşeceği şampiyonaya, başarılı Türk güreşçilerini ve Kırkpınar şampiyonlarını da yarışmacı olarak davet edeceklerini söyledi. Nurten Erk Tosuner, Hürriyet, 29 Aralık 2008. Turkish Coalition of America, TCA. Washington'da zaman zaman Ermeni ve Rum lobisinin hedefinde olan Turkish Coalition of America, TCA adlı bir Türk-Amerikan kuruluşu daha vardı. TCA'nın merkezi Washington ve Boston ve İstanbul'da da ofisi bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı resmi kayıtlarına bakıldığında Turkish Coalition of America, TCA, Türk-Amerikan Koalisyonu'nun 2007 yılından bu yana rekor düzeyde kongre üyesini Türkiye'ye götürdüğü ve kampanyalarına milyonlarca dolar bağış yaptığı görülür. TCA'da çalışanların isimleri Washington'a fazla yabancı değildir. Amerika Türk Koalisyonu, TCA Başkanı Lincoln McCurdy bilinen bir isimdir. McCurdy, 1980-1984 yılları arasında İstanbul'da ABD'nin ticaret ateşesi olarak görev yaptı. Eşi Türktür. Ancak TCA'nın patronu, Washingtonluların ya da lobi çevrelerinin, hatta bağış yapılan kongre üyelerinin çok aşina olduğu bir isim değildir. TCA'nın perde arkasındaki güçlü ismi Yalçın Ayaşlı ve eşi Serpil'dir. Ortalıkta pek görünmezler, Boston'da oturuyorlar. Yalçın Ayaşlı'nın biyografisinde lise ve üniversite eğitimini Ankara'da aldığı yazıyor. Soyadından da Ankara'nın Ayaş ilçesinden olduğu anlaşılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ mezunu. Daha sonra ABD'ye gidip 1973 yılında Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde master ve doktora eğitimini tamamlamış. Wikipedia'daki biyografisine göre 1979 yılından itibaren Massachusetts eyaletindeki Raytheon firmasının araştırma bölümünde mikrodalga monolitik entegre devre, MMIC teknikleri, GAAS, Field Effect Transistor ve ilgili aygıtlar üzerinde teorik ve deneysel çalışmalar yapmış. Ayaşlı çalışmalarıyla ilgili 15 adet patente sahip olup çok sayıda teknik makale yazmış. Halka açtığı ve Nasdaq'a kayıtlı şirketi 2014 yılında 2 milyar 45 milyon dolara satmış. Ayaşlı ayrıca eşi Serpil ile birlikte Türk Kültür Vakfı'nın da Turkish Cultural Foundation kurucusu. İstanbul'daki ofisin başında da Güler Köknar var. Güler, mesleğe dış işlerinde başladı. İlk atandığı Houston Başkonsolosluğunda görev yaparken ayrılıp Washington'a yerleşti. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin ATAA 8 yıl genel direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Ayaşlı'nın Türk Kültür Vakfı'na geçti. Ayaşlı'nın iki kuruluşu da ABD'de kar amacı gütmeyen dernek statüsünde faaliyet gösteriyor. Türk Kültür Vakfı 2007 yılından bugüne kadar Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden 348 Amerikalı öğretmeni bütün masraflarını karşılayarak Türkiye'ye götürdü. Almonitor'a göre Türkiye yanlısı kongre üyelerine son 18 ayda yaklaşık 140 bin dolar bağış yaptı. ABD Vergi Dairesi IRS Ocak 2013 990 no'lu resmi vergi formunda Turkish Coalition of America'nın toplam geliri 213.199 dolar. Harcamaları da 1.917.593 dolar olarak görülüyor. Guidestar.org. Ayaşlı iş alanını havacılık ve Türk yemekleriyle de takviye etti. Türkiye'de Borajet hava yollarının kurucusu ve sahibi. Ayrıca Türk Kültür Vakfı'nın bünyesinde Armaggan ve Nar markalarıyla Türk kültür ve lezzetlerini de pazarlıyor. Nar Gurme'de Feriye Lokantası'nın işletmecisi Vedat Başaran ve Armaggan Yönetim Kurulu üyesi Samir Bayraktar'la işbirliği yaptı. SETA DC. Washington'da Türk kuruluşu deyince SETA DC'yi atlamak olmaz. Ancak öteki kurumlardan bir farkı vardır. AKP'nin propaganda kurumu olarak bilinir. Vakıf her ne kadar kendine bağımsız, partisi olmayan, kar amacı gütmeyen, tarafsız bir düşünce kuruluşu olarak takdim ediliyorsa da AKP'nin bir yayın organı gibi çalışır. SETA DC, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Washington Şubesi, AKP politikalarını tanıtmak amacıyla 2009 yılında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Cumhurbaşkanlığı danışmanı ve saray sözcüsü İbrahim Kalın'ın SETA başkanı olduğu dönemde SETA DC'nin ilk başkanlığına Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı Nuh Yılmaz atandı. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan İbrahim Kalın, doktorasını George Washington Üniversitesi'nde Beşeri Bilimler ve Mukayeseli Felsefe alanında yaptı. College of the Holy Cross'ta 2006-2009 yılları arasında ders verdi. SETA Genel Koordinatörlüğü yaptı. SETA'dan sonra Washington'da kısa bir süre bazı medya kuruluşlarının temsilciliğini de yapan Nuh Yılmaz daha sonra Türkiye'ye döndü. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda basın halkla ilişkiler strateji daire başkanlığı görevine getirildi. Bu arada TRT Genel Müdürlüğü İngilizce yayın yapacak TRT World, Washington temsilcisi olarak Hüseyin Yılmaz'ı atadı. Hüseyin Yılmaz, TRT'ye emek vermiş, İngilizce bilen bir TRT'ci değildi. TRT'de çalışmışlığı yoktu, İngilizce de bilmiyordu. İngilizce öğrenmek için Washington'da kursa gidiyordu. Kurs parasını da TRT ödüyordu. Hüseyin Yılmaz, Nuh Yılmaz'ın abisiydi. Hüseyin Yılmaz'la ilgili garip bir durum daha vardı. Kadrosu TRT'de değil, Anadolu Ajansı'ndaydı. SETA DC'nin Washington ofisinin kadrosu iki Türk, bir Amerikalı, toplamda üç kişiden oluşuyor. Ayrıca iki de stajyer eleman çalışıyor. ABD Vergi Dairesi, IRS, resmi 990 vergi formunda sadece 2012 yılı gelir ve giderleri 481.281 gelir, 473.348 dolar gider olarak görünüyor. IRS formuna göre vakfın geliri yıllık ortalama 500 bin dolar civarında. SETA DC, 2013 yılı gelirini 548.290 dolar olarak bildirdi. Buna karşılık aynı yıl 534.509 dolar harcama yapıldı. SETA'nın Washington İdari Direktörü Ömer Özbek, formda vakfın varlıklarını 69.449 dolar, borçlarını 8.058 dolar olarak gösteriyor. SETA DC, ABD Vergi Dairesi'ne 2009 yılından beri toplam yaklaşık 4 milyon dolar gelir gösterdi. Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla başlayan AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasındaki çatışma Washington'a sıçrayınca AKP ve cemaat kuruluşları da kılıçları çekti. SETA DC, Gülen cemaatinin yargıda darbe yapmak ile suçlayan sert bir bildiri yayınladı. ATC, ABD'deki Türk-Amerikan kurumlarını anlatmaya devam edelim. American Turkish Council, ATC, Amerikan Türk Konseyi, eski adı Türkiye'nin Amerikalı Dostları Derneği, AFOT olan ATC, 1980'lerin başında Büyükelçi Şükrü Elektor'un katkısıyla kuruldu. Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel alanlarda iki ülke arasında köprü oldu. Türkiye aleyhtarı lobilerle mücadele etti. Kongrede Türkiye sempatizanı, Turkish Caucus adlı onlarca milletvekili ve senatörden oluşan birliğin oluşmasında önemli rol oynadı. ATC'de bugüne kadar Brett Scowcroft, Daniel Newberry, Fred Hines, Richard Le Hermitage, James Jones gibi tanınmış asker ve diplomat isimler başkanlık yaptı. Önde gelen Lockheed Martin, PepsiCo, Pfizer, Boeing, General Electric, Sikorsky, Raytheon ve Bechtel gibi büyük şirketlerle Ankara arasında köprü oldu. Türkiye'deki büyük şirketlerin Amerika ile iş yapmalarına aracılık yaptı. ATC'nin Washington'daki yıllık toplantılarına çeşitli dönemlerde ABD Başkanı hariç yönetimden üst düzeyde katılımlar oldu. Bakanlar konuşmacı olarak katıldı. Washington'un ünlü isimleri Türkiye'den gelen devlet ve hükümet başkanlarının şeref masalarında yer aldı. Yunan ve Ermeni lobilerini kıskandıran resepsiyon ve baloları Amerikan medyasına haber oldu. Dürüst oyun, Fair Game adıyla Hollywood'a film konusu olan Beyaz Saray tarafından basına sızdırılan CIA skandalının kahramanları CIA ajanı Valerie Plame ile eşi eski büyükelçi Joseph Wilson'ın ATC'nin Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda tanışmaları bile toplantılara ne kadar renkli simaların katıldığını gösteriyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Kıvanç, Fehmi Korun'un takma adı, 5 Kasım 2005 CIA skandalı ile ilgili ilginç bir yorum yaptı. Joe Wilson Türkiye'yi iyi tanıyordu. Irak'ta bulunmuş, Bağdat'taki Türkiye Büyükelçiliği mensuplarından yardım görmüştü. Casusluk şebekesi kurmakla meşgul Valerie Plame ise kendisini enerji uzmanı olarak tanıtıyordu. Enerji açı ülkeler listesinde ikinci sırayı işgal eden Türkiye ile ilgilenmesi çok doğal. Brewster Jennings adlı CIA adına çalışan firmanın Türkiye'de de örgütü var mıydı acaba? Kim bilir? Fehmi'nin sorusunun cevabını şüphesiz Türk hükümet yetkilileri biliyordu. AKP'ye yakın bir gazetede çalışan ve hükümetle çok güçlü bağları olan Korun'un da sorunun cevabını öğrenmesi zor değildi. AKP iktidar oluncaya kadar ATC'nin Türk hükümetleriyle bir sorunu olmadı. Turgut Özal toplantıları kaçırmadı. Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz şeref misafiri olarak katıldı. Erdoğan hükümetinin AB ülkelerinde olduğu gibi ABD'de de savunulacak tarafı kalmamıştı. İnsan hakları ihlalleri, basın özgürlüğü ve yolsuzlukla ilgili haberler ATC'yi de zor durumda bıraktı. ATC, Tayyip Erdoğan ve kabinesine de büyük ilgi gösterdi. Ancak AKP hükümeti, Gezi olayları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili ATC'den yapılan normal eleştirilere büyük tepki gösterdi. ATC'ye bir tepkide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2013 yılı Aralık ayında Washington ziyaretinde düzenlediği toplantıdan dolayı geldi. Geniş katılımlı toplantıda Kılıçdaroğlu'na büyük ilgi gösterilmişti. ATC Başkanı emekli büyükelçi James Holmes'un düzenlediği toplantıda CHP liderinin AKP'yi eleştirmesi rahatsızlık yarattı. 1992-1995 yılları arasında Ankara'da büyükelçilikte görev yapan ATC Başkanı Holmes, Washington'da sevilen ve saygı gören bir isimdi. Türkler tarafından da seviliyordu. Kuruluşundan bu yana ABD ve Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar düzeyinde katılımların olduğu Amerikan Türk Konseyi'nin 2014 yılındaki konferansı AKP tarafından protesto edildi. AKP ilk kez bürokrat düzeyinde katıldı. ATC Başkanı James Holmes, Erdoğan hükümetinin boykot anlamına gelen bu tavrına istifa ederek karşılık verdi. James Holmes, Başkan, Yardımcısı Canan Büyüküstün ve kurum direktörü Ayşe Sümer, ATC'nin yıllık konferansı öncesi 1 Haziran 2014'te istifa ettiler. AKP'nin baskısı TBMM'ye kadar uzandı. CHP Milletvekili Umut Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir önerge sundu. Oran, James Holmes'un hükümet tarafından zorla istifa ettirildiğini belirtirken, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Holmes Aralık 2013'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bir heyetle görüşmesi nedeniyle mi görevini bırakmaya mecbur edildi? Holmes'a karşı tavrınızın gerekçesi 17 Aralık ve Gezi olayları açıklamaları mıdır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktorunun abisi, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın amcası Serdar Kılıç bu amaçla mı Washington Büyükelçisi olarak atandı diye sordu. Holmes'dan sonra başkanlığa James Jones getirildi. Jones'dan sonra görevi 2008-2009 yılları arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yabancı bölge subayı olarak görev yapan Howard G. Beasley devraldı. 8. Bölüm. Millennium Lobiciliği. Tekrar Washington lobiciliğine dönecek olursak, Türkiye sayesinde zengin olan lobi firmaları ABD basınının da dikkatini çekiyordu. New York Times, Washington Post gibi ABD'nin önde gelen ciddi gazeteleri Türk hükümetlerinin lobi için büyük paralar harcadığını yazıyordu. Haksız sayılmazlardı. Yıllardır lobiye büyük rakamlar ödeyen Türkiye, lobi pazarında üst sıralardaydı. ABD'nin tartışmasız en güçlüsü Yahudi lobisiydi. ABD'nin en büyük Yahudi lobisi ise 100 binin üzerinde üye sayısı bulunan AIPAC'dir. Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, AIPAC, Yahudi kuruluşlarının çatı örgütü olarak da görev yapar. Çatı çok güçlü lobilerle takviye edilmiştir. Son derece sağlam kurumlar, ABD'de yıllardır etkisini devam ettirir. Amerikan Yahudi Komitesi, American Jewish Committee, ACC bunlardan biridir. Ülkedeki en etkili lobilerin başında gelir. ACC Başkanı David Harris, komitenin İsrail lobisi olmadığını, İsrail yanlısı bir lobi olduğunu söylemiştir. İsrail'in çıkarları her şeyin üstünde tutulur. Uzun süre Türkiye'ye destek verdiler. Zaman zaman Türkiye için Beyaz Saray'a müdahale edecek kadar desteğini gösterdi. Harris'ten önceki başkan Bruce Reimer, 2001 yılındaki ekonomik krizde Başkan Bush'e bir mektup yazıp Ankara'nın IMF ile yeni bir işbirliği oluşturma çabalarına yönetimin sağladığı desteğin devamını talep etti. Reimer sözlü desteğin paraya çevrilmesini istedi. Abraham Foxman'ın başkanı olduğu Anti-Defamation League, ADL adlı kuruluşta ABD'nin en etkili Musevi kuruluşları arasındadır. İftira ve karalama ile mücadele birliği anlamına geliyor. Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları durdurmak, karalama sebeplerini ve inanışlarını itiraz etmek üzere kuruldu. 1913 yılında kurulmuş ABD içinde 32 şubesi, ayrıca Kudüs ve Viyana'da da şubesi vardı. Türk siyasetçiler için görkemli törenler yaptı. Üstün devlet adamı ödülüne layık buldu. Mesut Yılmaz'a verdiği ödül siyasi çevrelerde uzun süre konuşuldu. New York'ta yapılan görkemli töreni yönetici Howard Berkowitz açtı. Eski Ankara Büyükelçisi Mark Peris konuştu. Adliye Başkanı Foxman, Yılmaz'ı takdim etti. Yılmaz göklere çıkarıldı. Başkan Clinton ve İngiltere Başbakanı Tony Blair ile aynı kuşak lider olarak takdim edildi. B'nai B'rith adlı kuruluşta dünya çapında Yahudi örgütlerini koordine eden, Yahudi sorunları ve menfaatleri ile ilgili uluslararası ilişkiler kuran bir organizasyondur. Yahudi lobisinin askeri işlere bakan kanadına gelince, ulusal güvenlik işleri için Musevi Enstitüsü, JINSA, adı çok önemlidir. Lobinin etkili askeri kanadını oluşturur. Pentagon'la yakın ilişkisi vardır. ABD Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları davetlerinden eksik olmaz. JINSA, Türkiye'deki iç politikaya her zaman ilgi duydu. Askerlerle iyi bir diyaloğu oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevikbir, JINSA'nın gözde isimlerinden biriydi. Washington'a her gelişinde ağırladılar. JINSA emekli olduktan sonra da General Bir ile ilişkisini kesmedi. Her yıl bütçesinin bir bölümünü Washington'a davet edecekleri konuklarına ayırır. Bunlar genellikle o ülkede önde gelen siyasetçiler ya da yüksek rütbeli asker kişileri olur. JINSA zaman zaman ABD yönetiminden Türkiye için jestler yapmasını istedi. 1997 yılının Temmuz başında yazılı bir açıklama yaparak Clinton yönetiminin Mesut Yılmaz hükümetine destek vermesini istedi. Yönetime çağrıda bulunan JINSA, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu savundu. JINSA sadece Türkiye'yi savunmadı, karşı çıktığı politikalar olunca sert açıklamalar da yaptı. Irak Savaşı öncesi parlamentodan tezkere geçmeyince çok sert tepki gösterdi. İki nedenden dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Savaş sonrasında Türkiye'nin Amerika ile yeniden bir dost ve müttefik olarak çalışmak için bir yol bulacağını düşünüyorduk. Ancak bu konuda yanıldık. Birincisi, Türkiye, Washington yerine İran ve Irak'tan boşalan Şer ekseni üyeliğine Suriye'ye açılımlarda bulundu. Amerika ve Türkiye'nin hem güvenlik ilişkilerinde hem de ekonomik ve siyasi alanda bağlarını sürdürecek bir yol bulmaları her iki ülkenin de yararına olacak. Ancak Türkiye'nin savaş öncesi ve sonrasındaki seçimlerinden dolayı niteliği sorgulanmayan bir müttefik olarak konumunu yeniden kazanması olanaksız olmasa bile oldukça zor olacak. Cohen Group. 2001 yılında şirketi kuran William Cohen, Cumhuriyetçi Parti'de 25 yıl kongre üyeliği yaptıktan sonra aday olmadı. Cohen 1997 yılında Amerikan tarihinde ilk kez parti değiştirerek Demokrat Başkan Clinton yönetiminde 2000 yılına kadar Savunma Bakanlığı yaptı. William Cohen 2001 yılında Pentagon'dan ayrıldıktan sonra The Cohen Group adlı lobi şirketini kurdu. Silah satışları Washington'ın en karlı pazarıydı. Cohen Pentagon'dayken ABD'li silah şirketlerinin hangi ülkeye ne sattığını çok iyi biliyordu. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin ayrı bir yeri vardı. Türkiye karlı bir pazardı. ABD silah sanayinin gözü hep Türkiye üzerindeydi. Lobiciliğe soyunan ABD'li bakanlar, kongre üyeleri, yüksek rütbeli askerler satışlardan pay alabilmek için yarışıyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ABD eski Dışişleri Bakan yardımcılarından Mark Grossman'la Washington'da bir görüşme yaptı. 2005 yılında emekli olan Grossman, Clinton yönetiminde savunma bakanlığı yapan William Cohen'in başkanı olduğu The Cohen Group'ta başkan yardımcısı görevini yürütüyordu. Gül kaldığı Washington'un klasik otellerinden Willard'da Grossman'la yaptığı görüşmede lobi işini bağladı. Dışişleri Bakanı Gül, anlaşmadan önce sözde Ermeni soykırım tasarısıyla mücadeleyle ilgili lobi faaliyetleri çerçevesinde sorulan bir soruya karşılık, Türkiye'nin Washington'da Livingston Lobby şirketiyle çalıştığını ve başka lobby şirketleriyle de takviye edileceğini söylemişti. Bu şirket, PKK terör örgütüne sempatiyle bakan, kongredeyken Türkiye'yi sert biçimde eleştiren Cohen'in şirketiydi. Cohen'in Türkiye karnesi iyi değildi. İşin içine para girdi mi, ABD'li politikacılarda ne insan hakları ne de başka bir şey umurlarında olmuyordu. Hemen 360 derece yön değiştiriyorlardı. Cohen şirketi, Amerika içi uluslararası askeri, siyasi, ekonomik ve teknoloji konularında müşterilerinin sorunlarının çözümü için lobi yaptığını söylüyordu. Siyasetçi ve iş adamlarına danışmanlık hizmeti de veriyordu. Şirket reklamını Beyaz Saray, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ve Kongre'deki tecrübesiyle yapıyor. Müşterilerini Amerika ve öteki ülkelerde birçok sorunu çözdüğünü söylüyordu. Genelal Ralston. Şirkete tanıdık bir sima daha vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Ralston emekli olmuş, Lockheed Martin'de çalışıyordu. Başkan George W. Bush, Joseph Ralston'ı 2006 yılında PKK ile mücadelede eş güdümcü olarak atamıştı. Cohen fırsatı kaçırmadı. Ralston'ı lobi şirketine başkan yardımcısı olarak aldı. Türkiye'de de Başbakan Erdoğan emekli orgeneral Edip Başer'i görevlendirdi. Ralston ve Başer kendi aralarında bile eşgüdüm sağlayamadı. Aslında Ralston'un PKK'yı düşünecek hali yoktu. Aile hayatı ABD basınında gündemden düşmüyordu. CIA görevlisi bir bayanla uzun yıllar süren aşk ilişkisi nedeniyle basının diline düşmüş ve eşinden boşanmak zorunda kalmıştı. Ralston eşgüdümcü olunca şimşekleri yeniden üzerine çekti. Türkiye generalin çalıştığı Lockheed Martin firmasıyla 2 milyar 900 milyon dolar karşılığında F-16 savaş uçağı anlaşması yapmıştı. Şirketle ayrıca 10 milyar dolarlık F-35 JSF uçakları anlaşması vardı. Boston Globe gazetesi, Ralston'un savunma eski bakanlarından William Cohen'in lobi şirketinde de çalıştığını ve kişisel çıkar sağladığını yazdı. Aslında bu işten asıl çıkarı olan Cohen'di. 1992 yılında senatör iken Türkiye'ye silah ambargosu konulmasını isteyen Cohen, Clinton döneminde Savunma Bakanlığı sırasında sürekli Türkiye'nin Güneydoğu politikasını eleştirdi. Lockheed şirketi Cohen grubuna lobi için yılda 500 bin dolar ödüyordu. Ralston aynı zamanda Amerikan Türk Konseyi'nin ATC danışma kurulu üyesiydi. Lockheed Martin de ATC üyeleri arasındaydı. Cohen, lobi şirketine dışişlerinden emekli olan eski Ankara Büyükelçisi Mark Grossman'ı da alıp başkan yardımcısı yaptı. Böylece devreye eski Ankara Büyükelçisi Grossman da sokulmuş oldu. Ralston, ABD PKK ile asla görüşmeyecek diye bir demeç verip Ankara'ya güven vermeye çalıştı. Daha sonra PKK ile doğrudan değil ama devreye soktuğu Barzani üzerinden ilişki kurdu. Ralston'un eşgüdümcülüğü bir yıl sürdürebildi. İstifa etmek zorunda kaldı. Ralston'un eşgüdümden ayrılması Türkiye'ye silah satışını etkilemedi. Şirketin öteki çalışanları arasında eski İngiltere Savunma Bakanı ve NATO Genel Sekreteri George Robertson, eski Sahil Muhafaza Komutan Yardımcısı, emekli Amiral James Loy ve Savunma Enformasyon Sistem Ajans Başkan Yardımcısı, emekli General Harry Ruddle gibi isimler de vardı. AKP hükümetinin işbaşı yaptığı 2003 yılında CIA'ci Neocon'lar yeniden Türkiye'nin başına üşüşüyordu. The Livingston Group, LLC, Kongre'den K Caddesi'nde, K Street, Washington'da lobi şirketlerinin ofislerinin yoğun olduğu cadde. Ofis tutan politikacılardan biri de Cumhuriyet Parti Louisiana milletvekili Robert Livingston oldu. 1977'den 1999 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde Tahsisatlar Komitesi Başkanlığı'na kadar yükselen Livingston, yılda $36 bin maaşla çalıştı. Lobicilikten kazandığı para, milletvekili maaşıyla kıyaslanmayacak kadar büyüktü. Livingston, kısa lobicilik hayatında $40 milyon yaparak süper lobici olarak anılmaya başlandı. Emekli olmadan bir gün önce, nasıl geçineceğimi bilmiyorum diye dert yanan Livingston'un imdadına Türkiye yetişti. Yılda $1.800.000. Anlaşma yapan Livingston firmasına Türkiye 2000-2004 yılları arasında $9 milyon ödedi. The Livingston Group'un dışında Livingston Solomon, Livingston Moffat Global şirketleri de grup içinde çeşitli şirketler hizmet veriyordu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ABD'li politikacıların Türkiye hakkında öğrendiği ikinci konu, Ermeni lobisinin Kongre'deki yandaşlarının canı sıkıldıkça sunduğu Ermeni soykırım tasarısı oldu. Gerek Cumhuriyetçi Parti gerekse Demokrat üyeler bu konuyu lehte ya da aleyhte her zaman kullandı. İki taraf da tasarıyı dolar ve oya tahvil etti. Livingston Türkiye'den en çok para alan en ilginç lobi gruplarından biri oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü milletvekili Robert Livingston'ın kurduğu The Livingston LLC, Dick Cheney ve Paul Wolfowitz gibi neokonlarla yakın ilişkisi vardı. Irak tezkeresi TBMM'den geçmeyince Bush yönetimi ve Kongre Türkiye'ye cephe aldı. Livingston buzları eritmek için Beyaz Saray ile Kongre arasında mekik dokudu. Livingston Türkiye için istenen 1 milyar dolarlık tahsisat tehlikeye düşüp ardından da Ermeni soykırım tasarısı gelince Beyaz Saray ile Kongre arasında gidip geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Deniz Hastert'la Başkan Yardımcısı Cheney'nin ofisini mesken edindi. Uyanık politikacı Hastert daha sonra Türkiye'nin lobicisi olacaktı. Washington'da lobi denince kimin eli kimin cebinde belli değildir. 5. ayrımın sonu, sayfa 97.